Ayrım 6, sayfa 65. Yırtık mendil. Şimal rüzgarı şiddet çamarlarla kar kümelerini pancurların aralığından pencerelerin içine yağarken, uzun dökme sobanın odayı kızdıran hararetine rağmen, dışarıda hüküm süren soğuğun vehmiyle ellerini uyuşturarak, omuzlarını kaldırarak Mesut Hürrem, refiklerinin nezdinde şairane ve aşikane hatıralarıyla meşhur olan kırkık sivrice sakallı genç birden durdu. İşte tam rak solunacak bir gece. Dışarıda karlar bir şimal rüzgarının çılgın ahengine tutulmuş bir rak ile uçarken, içeride açık gerdanlarla kollar arasında ince iskarpinlerle bir vahsin dalgalarına kapılarak insanın nefsini salıvermesine müsait bir hava dedi. Bu gece biz de hep bir müsamereye davetliydik. Fakat sırtımızı sobaya vererek, gözlerimizi gittikçe pencerelerde biriken karlara dikerek, bu sıcak odada tembelce oturmayı tercih etmiştik. Mesut Hürrem, serçe parmağının uzunca tırnağı ile çenesinin sert kumral sakalını kaşıyarak ilave etti. Bakınız, size böyle soğuk bir gecenin hatırasını nakledeyim. Benim memur sıfatı ile ilk seferim 8 sene evveldi galiba. Mektepten yeni çıkmıştık. Bütün arkadaşlar bir yere daldıkları gibi meslek ufukunun en güzide bir ikbal yıldızı da benim başımın üzerine doğmuştu. Ben de İzmir'e gidiyordum. İzmir. Bu isim bende derhal bir iyi tesir hasıl etmişti. Hemen gözlerimin önüne münevver bir hülya seması geliyordu. Mesut Hürrem bana bakarak, İzmir'inizin en şık bir memleket olduğunda herkes müttefiktir. Nakıl diğer dinleyenlere döndü. Siz teessüf ederim ki bu güzel şehri tanımazsınız. İki kol dağdan müteşekkil bir kucak içine sıkışarak önüne her zaman galeyanlı bir körfezle her akşam grubu türlü muhteşem levhalar resmederek rıhtım seyranına karşı talik ettiği bir ufuk köşesini alan bu şehir, mesela bir haziran gününün akşamı canlı ve hareketli bir çiçek tarlası haline gelen sahiliyle gördükten sonra silinmeyecek bir muhabbetle sevmemek mümkün değildir. Fakat ben bir haziran akşamına değil, bir ikinci kanun gecesine müsaffif bir hatıra nakledecektim. İzmir'in ne böyle sırtınızı vermeye ihtiyaç göreceğiniz maden kömürüyle dolu sobaları, ne de böyle şimal rüzgarının saygısızlığını uyarak sizin odanıza sokulan karları vardır. Böyle bir ikinci kanun gecesi olsa olsa size kuru fakat cildinizi tırmalayan soğuklarıyla ispatı vücut edebilir. İşte böyle kuru soğuk bir geceydi ki İzmir'in rıhtımını tezyin eden o güzel binalarından birinde bir müsamereye davetliydim. Bu aileye pek az evvel tanıtılmıştım. Suriye'nin meşhur bir zengini olarak epeyce bir zamandan beri İzmir'de yerleşen bu ailenin bütün Arap İsevilerine mahsus bir tarzda tesmiye edilen Cemile ve Feride isimlerinde biri henüz evlenmiş, ikincisi hemen evlenecek iki güzel kızı olduğunu biliyordum. Bu kafiydi. Güzel demek, bilmem bu Suriyelilere mahsus güzellik tarzını tarif eder mi? Ne sarı ne saz denebilecek, sanki cildinin altında gizli bir pembe tabaka, o donukluğu tadil için hafif dalgacıklarla gözleri aldatan bir renk dağıtıyormuş, zannedilecek bir ten. Kaşlarda muntazam bir intiha takip ediyor görünen, irtisama yakından dikkat edilse bir dağınıklık, bir kıvırcıklık görülür ve kıllarla örtülemeyen bütün yerler, henüz tamamıyla kaybolmamış bir rastlıktan mütebakı karartı ile sayelenir. Düz, mücella, küçük dişler üstünde biraz etlice, biraz cinsi hırsı ifşa eden kalınca ve uçukça dudaklar. Sonra bir mecmuaya riyaset etmek için gözler. Evet, diyebiliriz ki bu Suriye'ye mahsus letafetin bütün şiir zübdesi gözlerdedir. Evet, diyebiliriz ki bu Suriye'ye mahsus letafetin bütün şiir zübdesi gözlerdedir. Gözler siyah değildir. Fakat siyahtan başka hiçbir renge takarrub etmez. Donuk, boyandıktan sonra silinmiş, parlattıktan sonra işlenmiş, nasıl tabir edeyim, tutuştuktan sonra sönmüş gözler, beyazlarına kadar siyahının gölgeleri inikas ederek, bulanık bir su gibi insanı surlarının eritici, süzücü, bir inciza bile çekip götüren gözler. Ben bu gözleri o rüyalara benzetirim ki insanı avuşuna aldıktan sonra sonu bulunmayan bir sükût ile bir boşluğa doğru indirip götürür. Öyle gözler ki etrafı kadife kaplı, temasında mülayimet ve halavetten başka bir şey duyulmayan bir uçurum. İşte bu gece ben asıl bu uçurumlara biraz düşmek lezzeti için gidiyordum. Ben gittiğim zaman bu güzel müsamere sebebiyle çiçeklere ve kumaşlara boğulan bütün daireleri davetlilerle dolmuştu. Raks için ihzar edilen büyük sofada da raksların başlangıç resmi icra edilmek üzereydi. En evvel Cemile'yi gördüm. Uzun etekli al kadife esvabiyle başında toplanmış beyaz pirinç tozuna bulanmış saçlarının üstünde bir elmas çelenge merbut sallanan kırmızı tüyüyle orada genç kocasının gurur nazarı altında mesut bir tebessümle bu latif taze kadını gördüm. İlk vaazı onlar icra edeceklerdi. Bütün sair çiftler şimdi gözleri şeyhin işinin içinde tertip olunmuş bir sed üzerinde emre amade duran çalgıcılara merkuz, sofanın etrafında renk renk elbiseler arasında beliren siyah fraklarla duruyorlardı. Kendi kendime diyordum ki ne güzel manzara, şimdi bir musiki rüzgar esecek ve bütün bu çiçekler savrulacak. Kenarına sıkıştırılmış bir çift beyaz eldivenin baş parmakları kemiksiz bir el gibi sallanan bir klak birden havaya fırlayarak çalgıcılara işaret verdi. O zaman pek rağbette bir vase olan Tuna dalgalarının ilk nameleri kemanların kaba sesleri arasında yuvarlandı gitti. Ben kenardaydım. Kendi kendime bunu seyredeceğim diyordum. Şimdi bütün bu çiftlerde uçmaya hazırlanan güvercinlere mahsus bir havalanma mukaddemesi vardı. Şimdi diyordum. Nihayet bir raks kasırgası içinde müthiş bir galop ile onlar karı koca bu bir çift genç çiçek, biri göğsü geniş açık yeleğinde kabaran beyaz işlemeli gömleği ve sırtından aşağıya latif bir çizgiyle sarkan siyah elbisesi, diğeri al kadife uzun etekli esvabiyle seri uçarak geçtiler. Herkes bu bir çiftin etrafında bir temaşa halkası teşkil ederek biraz daha çekilmiş idi. Onlar uzaklandılar. Karşıdan 8-10 vase devriyle mukabil cihete geçiyorlardı. Sonra yine bir galopla yukarıdan aşağıya süzüle süzüle indiler. Sanki bu devran ile bütün davetlileri selamladılar. İlk raksın açılış rasimesi icra edilmiş oldu. Sonra birer birer diğer çiftler harekete geldi. Sofanın bütün etrafından birer dalga uyandı, canlandı, yuvarlandı. İşte Tuna dalgaları, renk renk, beyaz ve pembe, eflatun ve mai bir nehir ki, oynak bir kafsi kuzah ve bütün bunların ortasında, ta tavandan sarkan avizenin altında onlar. Şimdi bu avizenin billur parçalarından süzülerek akan ziya şelalesi altında görülen kocasının siyah gölgesi, onu bana saniye saniye nihan ve nümayan gösteriyordu. Sonra bu esvabın al rengi hayalde gittikçe genişleyerek siyah renk tamamıyla silindi. Yalnız onu al esvabiyle başının elmas çelenginde sallanan kırmızı tüyüyle avizenin titrek siyası üzerinde savrulan uzun eteğiyle yalnız Cemile'yi gördüm. Ve Tuna dalgaları bir dakika evvel sahillerin kıvrımlarına girerek küçük sakinde veranlarla sürüklenirken bir dakika sonra ufak ufak kayacıkların üstünden kesik hamlelerle sekerek sıçrayarak, düşerek kalkarak şimdi şurada uzun uzun sütunlarla sakin ve ağır bir seyyalanı takip ile akarken biraz ötede bir girdaba tutulmuş kaynaşarak, köpürerek, fışkırarak bütün bu renk renk çiçekleri beraber sürükleyip akıyor, yuvarlanıyordu. Ben hiçbir şey göremiyordum. Yalnız bu dairenin ortasından ayrılmak istemeyen Cemile'yi görüyordum. O şimdi başı zevcinin omzuna dayamış, gözleri avizeye kalkmış, bir saadet rüyası içinde yüzüyordu. Bu avizeden kim bilir ona nasıl hülya ziyaları yağıyordu. Mayiler, yeşiller, sarılar, kırmızılar, bir münevver yağmur, bir hülya yağmuru, bu 20 yaşında henüz 2 aylık kadının üzerine altın bir rüyanın münevver ve mülevven seması açılıyordu. O bu tufanın altında mest, bahtiyar, hülya ile dolu başından boşanan ziyalar altında, ayaklarının altından akan ve terennüm eden tuna dalgalarının üstünde uçuyordu. Başının kırmızı tüyünde öyle inerek, çıkarak, süzülerek, uçarak bir hareket, kâmetinin intihasında akıyor, dökülüyor, eriyor zan olunan bir ahenk havası vardı ki, bunlar gözler için yapılmış bir musiki hükmünü alıyordu. Fakat asıl musikinin ahengi eteğindeydi. Evet, etekte bu al kadife esvabın uzun, pek uzun kenarına altından 2-3 kat ekli dantelalar, kırmalar dikilmiş, uzun eteğindeydi. Ah, bu etek bütün hayatımda gözlerimin içinde dönecek. İşte, bakınız, yine onu görüyorum. Şimdi yavaş yavaş, açıla açıla, sanki döne döne yongun kalmış, hareket merkezi duruvermiş bir dalga şeklinde yayılıyor. Asude ve mecalden mahrum, rakit ve sakin bir dalga. Birden bir galeyan hevesiyle işte toplanıyor, çevriliyor, bir şiddet rüzgar darbesiyle kıvranıyor. Şimdi bir küme, intraka müheyya, mütehevvir bir mevce, işte, işte taşacak, sonra bu küçük dalganın galeyanını yırtan bir feveran ile al kadife etek kaynıyor, sarsılıyor. Nihayet beyaz köpükler, bu eteğin ne zengin manalarla bir musiki ifadesi vardı. Bir aralık baygın edası ile methuş bir genç kız ki, perişan saçları ve üryan kolları ile aşk firaşına düşmüş seriliyor. Sonra bir mütehevvir ihtiras ile kolları ihtilaç ederek çarpınıyor. Daha sonra şuh kahkahalarla fıkırdayarak gülüyor. İnci dişlerini göstererek size, bahtiyarım, bahtiyarım diyor kendi kendime. Evet, bahtiyar ol Cemile, sen ve kardeşin. İkinizde, bütün diğer kardeşlerinizle, bütün genç kızlarla beraber bahtiyar olunuz, dedim. Sonra birdenbire, son bir dalga, bu çiçeklerin üstüne bir köpük serperek hepsini yorulmuş, gözleri donmuş, dudaklarında rakit bir tebessüm bırakırken, lakin Feride, Feride nerede, dedim. Sanki bu deruni sual işitilmişçesine bir küçük ses latif bir Arap ve Frank şivesiyle cevap verdi. Mesut Hürrem Bey diye seslendi. Feride oradaydı, karşımda, beni bu aileye takdim eden dostumun kolunda, bu gece şu raks içinde pek eğleniyor olduğuna delalet eden bir tebessümle bana bakarak duruyordu. Ne vakit geldiniz? Galiba şimdi. Bana uzatılan, eldivenlerin içinde toplanmış, daha yumuşak görünen küçük eli sıkarak, biraz evvel, dedim. Şimdi biz kapıyla kadın erkek bir zümrenin arasına sıkışmıştık. Bir dairede mahpus idik. Feride bu gece ne hoştu. Ben dostumun avare suallerine, bu 18 yaşında şuh kızın kahkahalarla karışık sözlerine cevap verirken onu seyrediyordum. Bu kızın benimle lakırda etmek, teklifsiz olmak için bir zaafı olduğunu biliyordum. Bütün beynimizde münasebet, iki kere evlerine kabul edilmek, 5-10 kere rıhtım seyranında, birer baş kesimiyle selamlaşmak, bir akşam Alhamra'da biraz açıkça bir mutikeyi seyrederken, sandalyesi önüme tesadüf etmekten ibaret iken, bu gece bir çift eski dost gibi görüşüyorduk. Bu aralık dedi ki, bu akşam kimlerle raks ediyorsunuz? Ben cevap verdim. O kadar rakstan haz etmem, henüz gelmiştim. Fakat sizin verilmemiş bir raksınız varsa, o zaman bu teklifi bekliyormuşçasına ucunda pembe bir kordela ile bağlı, mini mini kurşun kalemi sallanan defterini göğsünün düğmesinden çıkararak bana uzattı. Bu küçük defterde yalnız Schottis ile ikinci kuadrille kalmıştı. Gözlerine bakarak ve bu açık yerleri işaret ederek, muvaffakat ederseniz bunları, dedim. O çabuk kurşun kalemine davranarak, kemali memnuniyetle, dedi. Sonra ilave etti. Bu birinci kuadril için birisiyle sözleşmiş olsaydınız, bizimle karşı olurdunuz. Gülerek, hayır, uzaktan sizi seyredeceğim, dedim. Evet, bu bir İspanyol köylüsü kisvesiyle Arap letafetine Endülüs kıyafeti başka bir şark melahati intizam eden kız, rüyalarda görülen şekiller gibi şimdi de Feride'yi uzaktan seyretmek istiyordum. Onun dizlerine kadar inen göğsü altından açık sarı ince ipek gömleğini açık bırakacak surette kırmızı ipek kordelilerle bağlanmış siyah kadifeden bir esvabı vardı. Başında yine siyah kadifeden biraz eğri giyilmiş geniş tablolu bir serpuş vardı ki çehresinin yarısını hafif bir gölge içinde bırakıyordu. Sonra bu kısa esvabın etekleriyle bu eğri serpuşun etrafında küçük küçük halkalara iliştirilmiş mini mini altınlar sarkıyor. Bu henüz çocuk kızın hep harekette vücudu ile başı sarsıldıkça etekleri serpuşu bir ihtizaz ile insana bilmem nasıl bir sevda efsanesinden ses veriyordu. Kendi kendime ne latif kızlar diyordum. Biri muhteşem bir şiir şeklinde bir letafet heykeli, diğeri siyah kısa esvabın içinden taşan şuhlu ile gençliği size çıngıraklar çalan bir hande timsali. Şimdi kuadrilin ilk darbeleri bütün çiftleri büyük sofanın etrafında topluyordu. Elinde parlak siyah kılak, yakasından renk renk kordeladan saçaklı nişan, bir çift şuraya yerleştirmek, ötede bir kenarın fazla çiftini beriye nakletmek için geniş evza ile ince iskarpinlerinin ucunu sürterek mücella tahtaların üzerinden kayan genç, telaşlı sesiyle ''Hanımlar, efendiler'' hitabını son bir İtminan nazarına karıştırarak kuadrilin dört kenarında fırladıktan sonra yavaşça seslendi. Feride ta benim karşımda duruyordu. Küçük ayaklarının öne atılmak için sabırsızlıkla oynadığını görüyordum. Cemile bu tarafta beni başıyla ve tatlı bir tebessümle selamladıktan sonra hareket etmeye müheyya durdu. İleriye. O zaman iki mütekabil taraf harekete geldi. Renkler, başlar karıştı. Ne güzel bir temaşa hazırlanıyordu. Fakat tam bu sırada omzuma bir el dokundu. Siz niçin oynamıyorsunuz? Aile babası kısaca boyu ile, genişçe omuzları ile, frak içinde rahatsız duran vücudu ile, siz de benim fikrimdesiniz galiba. Lakin efendim size bir şey ikram edeyim. Niçin ayakta bekleyeceksiniz? Diyordu. Bu lüzumundan ziyade mükrim ziyafet sahibini takip etmek lazım geldi. Beni sürüklüyordu. Bu adamın babalık gururuna hizmet etmek istedim. Sizi tebrik ederim efendim dedim. Pek zevke muvafık tertip edilmiş bir müsamere veriyorsunuz. Hele buna sebep olan Mesut vesile asıl tebrike değer. Bu müsamerenin Cemile'nin evvelce vuku bulmuş izdivacı şerefine verildiğinden haberim vardı. O bana bir kadeh konyakla bir fondan uzatırken diyordu ki, ''Evet teşekkür ederim. Bir baba için en büyük vazife kızlarının bahtiyarlığına çalışmaktır. Birincisine ait olan vazifemi zannederim ki ikmal ettim. İkincisine gelince.'' Durdu. Ben dedim ki, ''Onu da nişanlamak üzere olduğunuzu haber vermişlerdi.'' İhtiyar cevap vermedi. Zihninden geçen şeyi yalnız ima eder bir vaziyetle dudaklarını kıvırdı. Sonra büsbütün cevap vermemiş olmak için evet dedi. Artık ben mahrum kaldığım latif temaşayı unutarak bu adamı söyletmek istiyordum. Fakat o bana ikincisinden bahsetmemek için yalnız birincisinden bahsediyordu. Damadı pek iyi terbiye almış, iş içinde büyümüş, namuslu bir aileye mensup, arkasında temiz bir gençliğe malik biriydi. Şu idi, bu idi, lakin Feride'den bahsi yok. Daha sonra lütfunu biraz daha ileriye götürerek ertesi raks için beni unutulmuş bir kadına tanıttı. Rakslarda ihmal olunan kadınları bilirsiniz. Bu gecenin şu azap devrini geçelim. Raksların birinci kısmı bitmişti. Şimdi herkes öteye beriye, kadınlar süslerini tazelemek için tuvalet odasına yahut kuvvet bulmak için büfeye, erkekler ya tütün odasına yahut ötede oyunla iştigal edenleri temaşaya, bazıları kadınlarla tenhaca köşelerde hususi muhasebeye şitap ediyorlardı. Cemile kır sakallı, uzunca boylu, iliğinin kırmızı kordelasından resmi bir şahs olduğu anlaşılan bu adamın kolunda ta bir köşede yüksek bir saksının fısıltılarla müsait kenarına götürülürken Feride sivri bıyıklı, kırkık sakallı bir gencin kahkahalı bir hikayesinden son derece eğlenerek pullarının şıkırtısıyla bir şeyler içmeye koşuyordu. Ben bu aralık önümden yalnızca geçen dostumu yakaladım. Yalnızsınız. Evet, bir sigara içmek için kaçıyorum. Beraber gelir misiniz? size bir Havana vereyim, dedi. Bir dakika sonra sigara odasının bir köşesine sokulmuştuk. Tütün dumanlarıyla dolu bir odada görüşmek kadar hoşuma giden pek az şey vardır. Mesut Hürrem Bey, burada cebinden çıkardığı tabakasının içinden parmağın ucu ile en yumuşak sigarasını seçerek yeleğinin cebinden beyaz kenarı görünen gümüş kibrit kutusunu aldı. Çakarak yaldızlı sigarasının beyaz dumanı içinde devam etti. Feride bana dert olmuştu. Kendi kendime ne için babası ondan bahsetmedi diyordum. Biraz öteden birden geçirerek bahsi bu aileye çevirdim ve nihayet sordum. Dostum, Feride mi? Bırakınız şu küçük çılgını, kendisine yazık edecek, dedi. Ne için? Dedim. Dostum bütün bildiklerini bana söyledi. Büyük hemşiresinin izdivacından sonra Feride'de garip bir fikir hasıl oldu. Niçin o gelin olsun da bu dursun? Genç kızların fikrine bir kere bu geldi mi, artık onu oradan çıkarmak mümkün değildir. Feride'ye peki deniyordu, sınıda bir talip çıksın. Talip zuhuru gecikmedi. Zannediyorum ki bu küçük şeytanın talip zuhuru meselesinde kendi hizmeti var. Bu talip babasına fena görünmedi. Onu evine kabul etti. 2 ay, 4 ay, nihayet bu Feride'nin nişanlısı sıfatını bile almaya başladı. Lakin bir akşam babası eve müthiş bir hiddetle avdet etti. Feride'nin nişanlısı olacak o çapkın, bir daha buraya ayak basmayacak, diyordu. Kızının talibi hakkında nihayet kendisine tafsilat veren bir dost bulunmuştu. Bu bir çapkın, bir rezil, bir kumarbaz, bir sarhoştu, demişlerdi. Fakat Feride'de isyan, temaruz, yeis. Nihayet baba buna bir çare düşündü. Fikrinden dönmüş göründü. Talip 15 gün kadar daha kabul olundu. Daha sonra baba bir iş ile bu müstakbel damadı Mısır'a göndereceğinden, biraz kendi işlerini alıştırmak istediğinden bahsetti. İşte şimdi 4 ay oluyor ki Feride'nin nişanlısı Mısır'dadır. Neticesi ne olacak? Onu kimse bilmiyor. Eminim ki Feride'nin babası bile bilmiyor. İşte Feride'nin hikayesi. Raksların ikinci kısmı başlamıştı. Şimdi henüz bir küşayiş yoksa da tevakkuflardan sonra hasıl olan daha fazla bir neşve, bir hararet vardı. Ben yine unutulmuş birine düşmemek için uzaklarda dolaşıyordum. Şimdi kalbimde Şotis yaklaştıkça bir heyecan uyanıyordu. Kendi kendisine bir talip tedarik eden bu küçük şeytan ile oynanacak bu ilk raks beni çocuk gibi titretiyordu. Nihayet, evet, nihayet.